Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Arkilog'un ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Hüseyin Pemboğlu. Bu bölümde sizlerle mesai odaklı bir sohbet, daha doğrusu bir monolog gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Çünkü bu aralar gündemimiz mesai. Çalıştığım ofiste bu yeni çıkacak yönetmelik nedeniyle, plansız alanlar imar yönetmeliği nedeniyle, var olan haklarını ne olur ne olmaz kaybetmemek için 15 Haziran, daha doğrusu 30 Haziran sonuna kadar teslim yapmak isteyen bir firmayla çalışıyoruz ve çok sayıda konut ve ticari alanı içeren bir projenin ruhsatını yetiştirmeye çalışıyoruz. Ve bu nedenle cumartesi, yani bugün de ve hatta belki yarın da çalışıyor olacağım. Zaten bu programı, birinci bölümünü geciktirmemin sebebi de bu. İnsan bir programın birinci bölümünü, daha doğrusu ilk ciddi bölümünü geciktirmek istemez. Ama işte bu aralar her şey çok sıkışık. Tabii siz mesai deyince gerçi anlıyorsunuz. Yani herkes, mimarlar birbirini anlıyor sonuçta. Herhalde bu yüzden mimarlarla sürekli vakit geçiriyor. Çünkü yani akıl sağlığı yerinde olan insanların, yani şartları en azından belli bir seviyede iyiyken yapacağı mantıklı bir davranış değil mimarlıktaki bazı şeyler. Yani atıyorum, başka mesleklerde de mesailer oluyor ama sokakta yürürken küçümseyebileceğiniz insanlar haklarını sizden, bizden daha iyi arıyorlar. Neyse, mesai konusu en büyük problemlerimizden bir tanesi. Fakat çoğu kimse mesai ücreti almıyor. Ofisler, mimarlık ofisleri, inşaat sektörünün çirkin yüzünün böyle güzel görünen, havalı görünen bir tarafındalar. Çünkü müteahhitler ya da inşaat firmaları gerçekten neyse olar. Yani kendilerini saklamıyorlar da, kötüler de, ücreti ödemeyiz. Ve çok da bir şey beklemiyorsun ne entelektüel ne ilişki olarak. Fakat mimarlık ofisleri baktığında daha bilinçli, üniversite okumuş ve bir meslek adabıyla çalışan, hizmet veren ve çalışanlarına aynı seviyeyle davranması beklenen kuruluşlarken, nedense iş ticarete dökülünce yüzler, o süslü kişilikler başka bir hale dönüşüveriyor. O maaşlar zaten normalden yatmamaya başlıyor, sigorta gösterilmiyor ya da ödenmemek için taklalar atılıyor. Tatil günleri izin varsa tatilde de çalıştırılıyor, sanki bunlar normalmiş gibi davranılıyor. Maaş konusunda zaten hani biz istediğimizi alamıyoruz, size de veremeyiz gibi bir yaklaşım hakim. Alamadıkları doğru olabilir ama vermek için çaba sarf ettiklerini de herkes de görmüyorsunuz. Daha doğrusu kendisi İngiltere'de, Fransa'da, Amerika'da ya da bir Asya ülkesinde geziyorken Ertesi gün sana vallahi param yok diyebiliyor. Dolayısıyla sadece inşaat sektörünün bir tarafına suç atmak doğru değil. Mimarlarda da özellikle ofis işletenlerde, işverenlerde de çok ciddi sıkıntılar var. Mimarlar Odası her konuya olduğu gibi bu konuya da son derece uzaktan bakıyor. Yani nasıl diyeyim? Adeta bir tanrı gibi, yani ideal bir rakam ortaya koyuyor ama kim veriyor, kim vermiyor, çalışanlar nasıl şartlarda çalışıyor, onların hakları korunuyor mu? Açıkçası pek umurumda değil. Keza diğer alanlarda da kendi çıkarına dokunmadıkça pek bir aktivitesini görmüyorum Mimarlar Odası'nın. Şimdi mesai konusunda sistem etme dışında biraz bilgi vermek de istiyorum. Sonuçta kendi ofisimi işlettim. Eleman çalıştırmadım fakat en azından işveren kısmında da bulundum. Ya yani devletin nasıl her şeyden mühür olsun, ücret olsun, vergi olsun, sizden neler aldığını, işverenden neler aldığını az çok biliyorum. Çalışan olarak da en azından bir 5-6 sene net piyasada bulundum. Ki çeşit çeşit ofiste, yani büyüğünde de küçük ölçeklisinde bulundum. Bazı var olan bilgilerimi aktarmaya çalışacağım. Tavsiyelerimi yeni değişen yönetmeliklerle birlikte haklarımızın ne olduğunu. Çünkü olur da bir gün mesai ücreti konusu geçerse ne almanız gerektiğini bilin. Ya da bu konuyu siz başlatın en azından. Ya da iş yeriniz böyle bir şey vermese bile siz kendi mesainizi takip edin. En azından çalıştığınız saatin karşılığı olan ücreti bilin. Yani normalde almanız gereken 8 haftadan bir günü 8 saat 9 saat çalışıyorsanız bunun karşılık bedeli nedir? İşte daha uzun kaldığınızda, sabahladığınızda ya da cumartesi pazar tatillerde çalıştığınızdaki bedeli nedir? Bunu bilin en azından. Çünkü vaktinizden harcadığınızı düşünüyorsunuz ama aynı zamanda cebinizden de harcıyorsunuz. Bazen o vakit sandığınızdan daha değerli oluyor. Bunun sayısal bir karşılığı olursa belki daha bilinçli oluruz. Belki daha birlikte bütüncül bir hareket sergileyebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi mesai yasada şöyle çalışıyor. İki farklı başlık var, pardon. Bir tanesi tam teknik adını unuttum şu an. Fazla mesai. Bu bizim bildiğimiz fazla mesai. Yani haftalık 45 saat maksimum çalışma süresinin üstünde olan çalışmalar. Bir de bir tanım daha var. Bu mimarlık ofislerinde herhalde hiç geçerli olmayacak bir durum. Ama ben yine de bahsedeyim. 40 saat çalışıyorsanız haftada 5 gün 8 saatten 45'i doldurmamış oluyorsunuz. O 5 saatliği yaptığınız zaman başka bir hesap var. Yani oradaki mesai henüz fazla mesaiye girmemiş oluyor gibi bir durum var. Ama mimarlık ofislerinin maksimumda sömürdüğünü ya da maksimum hakkını kullandığını düşünürsek bundan sonraki tüm hesaplar 45 saatten fazla çalışılan süreler için. Öncelikle mesai ücreti haftalık yapılır, aylık yapılmaz ve o ayın sonundaki maaşa eklenir. Hesap yöntemi olarak brütten ve netten yapılabildiğine dair farklı farklı açıklamalar var. Fakat anladığım kadarıyla büyük bir çoğunluk muhasebeciler en azından brüt üzerinden işlem yapmaya yatkın. Çünkü bordroya yansıtılıyormuş vesaire vesaire. Şimdi bu kısımları geçeyim. Önemli olan hesap kısmı. Saatlik ücretimizin birincisi hesaplanması gerekiyor. Bir insan saatlik ücretini nasıl hesaplar? Bunun için de aslında farklı yöntemler var. Yani yasa bu konuda biraz açık bırakmış çeşitli maddeleri. Fakat brütün çalışma saatine bölünmesi ya da netin çalışma saatine bölünmesi gibi konular var. Tabii çalışma saati, aylık çalışma saati. Bunda mesela SSK 30 gün üzerinden 225 gibi bir rakama varıyor. 225 nedir? Haftanın bir günü kesin tatil olmalı. 6 gün çalışılabilir. 45 bölü 6, 7,5. Bir günde 7,5 saat çalışılır. 30 gün iş günüdür. Ve 30 çarpı 7,5, 225 gibi bir hesap var. Yani bence hiçbir mantığı yok. Çünkü kimse 30 gün çalışmıyor. Baktığınızda nette 20-22 günlerden bahsedebiliriz. Fakat böyle bir hesap var. Brütün 225'e bölünmesi. Çok tercih edilmeyen bir yöntem. Bir diğeri de işte kaç gün çalışıyorsunuz ya da bir ay kaç gündür, 30 gündür, işte brütün direkt 30'a bölünüp tekrar çalışma saatine bölünmesi ya da daha basiti net aldığınız maaşın net saatinize bölünmesi. Net saatiniz nedir? Bir günde diyelim 9'da girip 6'da çıkıyorsunuz. Bir saatte molanız var. Dolayısıyla bu 8 saatlik bir çalışmaya denk düşer. Ve 5 gün çalışıyorsanız haftada 40 saat çalışırsınız. Ayda 160 saatlik bir çalışma olur. Mesela kolay olsun diye hesap şöyle yapalım. 3200 lirada maaş alıyorsanız 3200 bölü 160 saatlik ücretiniz 20'dir. Buradan sonra mesai ücreti kısmı belirlenir. Haftada 45 saatten fazla geçen her süre için normal saatlik ücretinizin 20'nin 1,5 katı alınır. Yani 1 saat çalışırsanız 20 çarpı 1,5 30 lira hakkınız olur. Eğer bayramlarda ve pazar günleri çalışırsanız, bayramlar dediğim 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, tüm bunlar resmi tatiller. Ve pazar günleri 2 ile çarpılır. Çünkü bunlar iyice çalışılmaması gereken zamanlardır. O zaman ne oldu? Ücret 40 TL oldu. Pazar günü ve tatil zamanı. Yani Perşembe günü vaktinde çıktığınız bir iş için 20 TL saatlik kazanıyorken pazar günü geldiğinizde her saat için iki katı ücret alırsınız. Taksimetre tabiri caizse gece tarifesine geçer. Ve bu ücretler dediğim gibi ay sonunda ücretinize, maaşınıza yansıtılır. Fakat bunun üzerinden devletin kesintisi oluyor. %15 stopaj diyeyim bir nevi. Yani bir vergi kesintisi. Ayrıyeten de %8,5 mu? Binde 8,5 mu bir neydi o? Damga. De en sevdiğim vergi türü o devletinde. Damga. Yani artık neye damga basıyorsa bir damga ücreti var. Onlar kesilir. Vır zıvır başka ücretler de kesilebilir. Çünkü anladığım kadarıyla hesap biraz komplike. Ve maaşınıza yansıtılır. Bu kısımlara mesai alamadığınız için giremiyor olsanız bile en azından bir Excel açıp ya da bir kağıt kalem alıp haftalık ve aylık çalışma saatlerinizi not etseniz, kaçta çıktığınızı, normalde kaçta çıkmanız gerektiğinizi yazsanız en azından bir kazancınız olmasa bile kaybınızı hesaplayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu mesailerin sadece maddi karşılığı yok. Her zaman maddi olmak zorunda değil. İstiyorsanız aynı çarpanı kullanarak, aynı çarpanları kullanarak izin de alabilirsiniz. Mesela 8 saat mesai yaptınız o hafta. 1,5'la çarpalım 12 saat ediyor. 12 saatlik bir izin gerçekleştirebilirsiniz. Bunu 6 ay mesai yaptığınız günden 6 ay sonraya kadar gerçekleştirmeniz, 6 ay içinde gerçekleştirmeniz gerekir. Ve tabii ki işverenize belirtmeniz gerekiyor. Umarım bu hakları yararlanabileceğiniz bir yerdesinizdir. Umarım bu hakları çalıştığınız yerde bir birlik, bir adeta direniş oluşturarak işverinizden talep edebilir ve alabilirsiniz. Bence bir gün toplu bir grev bile yapsak fena olmaz. Ya en azından çoğu ofisi şu aralar iş yapamaz hale getirip, nasıl desem, durumun iyice farkına vardırmak iyi olabilirdi. Yani etkili bir yöntem olabilir. Çünkü yani siz istemezseniz onlar vermiyor. Onlar vermeyince karşı taraftan, yani onlar kendi işverenden, çalıştığı şirketlerden istemeyi bilmiyorlar. Mimarların büyük bir çoğunluğu ticaret konusunda pek yetenekli ya da çoğu zaman güçlü bir konumda değiller. Ama tasarımcıların hizmet alma, hizmet verme konusunda bir eksikliği olduğunu söyleyebilirim. Yani bir güçsüzlükten ziyade eksiklik. Çünkü yapılan bir binaya ya da bir grafik tasarıma bir değer katan insanlarız ve değerin karşılığını istemeyi bilmiyoruz. Onu sayısala çevirmeyi bilmiyoruz, beceremiyoruz. Bu açıkçası pek kabul edilebilir bir şey değil. İşin duygusal tarafında kalmak kısa vadede mantıklıymış gibi gelse de uzun vadede mesleki olarak deformasyona, işten soğumaya, hatta çekilmeye sebebiyet verebiliyor. Mesai konusunda bu programın tanıtımının altında bir Excel dosyası da paylaşacağım. İsteyenler kendi verilerini girerek, çalışma saatlerini girerek ay ay takip edebilirler. Günü geldiğinde de alamayacaklarını bilseler dahi senin bana bu kadar borcun var kardeşim diyebilmeliler. Bir farkındalığa ulaşmalıyız diye düşünüyorum. Lütfen üşenmeyin. En azından bir inceleyin. Sonuçlar karşısında gerçekten şaşıracaksınız. Örneğin bu hafta 19 Mayıs tatilini de katarsak ofiste benim yaptığım mesai saati 32 saate denk geliyor ki yarın da çalışacağım. Pazartesi günü büyük bir toplantı olduğu için 32 saat, yani yarın da hadi 8 saat çalışsam 40 saat. Yani neredeyse bir haftada bir haftalık mesai yapmış oluyorum. Ben çalıştığım yerde bu konuşulduğu için bunun mesai karşılığını alacağım ama siz alamıyor olabilirsiniz. Daha önce çalıştığım ofislerde de alamadım. Arolat'ta böyle bir durum söz konusu değildi mesela. Arolat'ın mesai vermesi karakterine aykırı. Yani öyle bir nitelikte bir ofis değil. Öyle bir niyeti yok yani. Daha çok fabrika gibi ya da internet kafe gibi bir yer açıkçası. Neyse, çok fazla o konuya girmek istemiyorum. Fakat sizler, dediğim gibi, yani tekrar tekrar söylüyorum, bir düşünün. Sonuçlara çok şaşıracaksınız. Yani hep söylediğimiz, hep şikayet ettiğimiz şeylerin kağıda dökülmesi gerçekten şaşırtıyor. Dediğim gibi programın tanıtım metninin orada bir link olacak. Oradan dosyayı indirebilirsiniz. Mesai ile ilgili şunu da söyleyeyim. Bir diğer konuya geçmeden önce, mesai yapmak zorunda değilsiniz. Yani mesai bir teklif usulüdür. Yani sizi zorla çalıştıramazlar. Özellikle bir günde 11 saatten fazla kesinlikle çalıştıramazlar. Dolayısıyla size sözleşme imzalatmaya çalışırlarsa ya da bir sözleşme imzalattıysanız onu iyi inceleyin. Her sözleşmeyi imzalamamaya çalışın ki mimarlık ofislerinin sözleşmelerini başka bir bölümde örnek sözleşmeler üzerinden incelemeyi düşünüyorum. Bir avukat da olursa yanımda çok tatlı olur. Çünkü son derece tek taraflı, son derece gaddar şeyler oluyorlar genelde. Kötü niyetli diyeyim. Ya, zorunda değilsiniz. Ya, haklarınıza sahip çıkın. Siz sahip çıkmazsanız kimse sahip çıkamaz. Bugünlük mesai konusundaki söyleyeceklerim bunlardı. Aslında ben bunu 1 Mayıs'ta işçi bayramına yakın dönemde yapmayı planlamıştım ama o gün çektiğim kayıtların hiçbirini yeterince iyi bulamamıştım. Ve henüz hala sistemimi nasıl, programı nasıl yürüteceğimi, tek başıma nasıl kayıt edeceğimi, nasıl konuşacağımı hala öğrenebilmiş değilim. Ama mesai konusu son derece içten ve son derece güncel bir şekilde sıkıntısını çektiğimiz bir başlık olduğu için, çektiğim bir başlık olduğu için akıcı bir şekilde hiç zorlanmadan konuşabiliyorum. Sizin de aynı akıcılıkla dinlediğinizi umut ediyorum. En azından bir faydam olur diye düşünüyorum yeni mezunlara. Haklarını bilirler. Daha fazlasını araştırabilirsiniz. İnternette her şey var. Tam bir amca yorumu oldu. İnternette her şey var çocuğum. Neyse. Onun dışında küçük küçük gündemden birkaç habere de değineyim. Birincisi İstiklal Caddesi'nde ne oluyor? Bu bir kent haberi ama fark ettim ki mimarların çoğu bile bilmiyor. Çünkü İstiklal Caddesi'nin kötüleşmesi, o bedbaht halinden sonra çekilmez olması nedeniyle kimse gitmiyor. Gittiği zaman da herhalde çok dikkatli incelemiyor çevresini diye düşünüyorum. Çünkü orada boardlarda resimler var, düzenleniyor, yenileniyor falan diyor ama tabii belediye şu güne kadar yapılan, yapılmayan, her şeyden sorumlu, kötü karakter olduğu için kimse de ona güvenmiyor. Ki buna ben de dahil. Fakat yapılmış basın açıklamaları var. En azından Büyükşehir Belediyesi cephesinde ki İstiklal Caddesi Beyoğlu Belediyesi'nin kontrolünde değil, Büyükşehir'in kontrolünde olan bir alandır. Bunları da bu arada nereden bildiğimi de açıklayayım. Babam senelerce o bölgede otellerde turizmci olarak çalıştı. The Marmara olsun, Savoy Otel, eski adıyla Pullman, Merkür, Fransız grubunun otellerinde. Aynı zamanda Beyoğlu Güzelleştirme Derneği'nde de bulunmuştu gönüllü olarak. İşte çok sayıda otelci, o zamanlar Vakko vardı orada, oranın yetkilileriyle birlikte. Ben de o dönemden beri yakın takip ediyorum. Hatta Mistiklal isminde bir blogla da 4-5 sene yayınlar yapmış, etkinliklere katılmış. Çevredeki insanlarla diyalog içinde bulunmuştum. Şu an Mistiklal aktif değil, en azından blog kısmı. Fakat caddeyi ben aktif olarak takip ediyorum. Burada vakitte geçiriyorum. İş yerim de Cihangir'de olduğu için. Şimdi konu şu: İstiklal Caddesi'nin raylarının ve kaldırım taşlarının yenilenmesi. Kaldırım taşları zaten herhalde dördüncü olacak gibi bir, en az iki kesin var. Asfalt dökmeleri de bir işlem olarak sayarsak beşinci. Şu anda yapılan şey aşağıya büyük bir hat, bir müdahale hattı oluşturup tekrar zeminden müdahale, kazı gerektirmeyecek şekilde altyapıyı halletmek ve onun üstüne de tramvay hattını tekrar döşemek. Tramvay hattını döşerken de yaptığı basın açıklamasında belediye işte titreşimin altyapıya ve çevredeki işletmelere zarar verdiği, dolayısıyla kauçuk bir malzemeyle ya da onun gibi o renderlarda görüyorsunuzdur siyah gözüken bir malzemeyle kapatacağı, onun üstüne de rayları döşeceği şeklinde, diğer kısımlara da taş, bildiğimiz o Taksim Meydanı'nda olan taşı tünele kadar döşeyecekler. Yani o konuda da çok istikrarlar. Taksim Meydanı'nın düzenlenmesinde ilk o görseller piyasaya çıktığında, yayına düştüğünde medyaya, yani bütün Taksim Meydanı'na aynı taşla mı düşecekler canım, yok artık herhalde render'ı alan kişi malzeme atmaya üşendi diye düşünmüştüm. Fakat gerçekten aynı vizyonla devam ettirip divandan tünele kadar aynı taşı döşecekler. Muhtemelen 4. 5. deneyimleri olduğu için bu taş oldu deyip sonuna kadar basıyorlar. Çünkü seçenek girdiğinde, bir kompozisyon girdiğinde becerebildikleri bir şey değil ne yazık ki. Ya anlayacağınız, İstiklal Caddesi'ne tramvay geri dönecek. En azından söylenen o. Çünkü çoğu arkadaşım İstiklal Caddesi'nden tramvayın da ciddi ciddi kaldırıldığını ve geri dönmeyeceğini düşünüyordu. Ki bu kanı yaygın olsa gerek. Çünkü geçen de büyük medya kuruluşlarında yeni bir metin daha yayınlandı. Yani medyaya bir basın duyurusu daha yapıldı. Ne yapmaya çalıştıklarına dair. Yani çünkü iletişim kurmayı da açıkçası belediye henüz becerebilmiş değil. Kazı çevresindeki yani panolara görseller koyup renderlarla süslüyorlar ama kimseye sormadan icraat gerçekleştirdikleri için iletişim kurmayı beceremiyorlar. Yani anlatma konusunda biraz eski kafalılar. Çünkü yapıyoruz, basın açıklamasını da yaptık. İnsanlar bize niye anlamıyor gibi düşünceler. Halbuki diyalog kurularak kente önemli bir, kentin önemli bir noktasını diyalog kurarak çözüme kavuşturmaya gitseler, bir gündeme getirseler işlem başlamadan önce, zaten ne yapılacağını herkes daha kolay kavramış olur. Fakat insanlara danışmaktan, fikir almaktan, muhalefetten korktukları için diyalog da olmuyor. Monoloğun sonucu da, yani iyi bir şey yaptıklarında bile kimse bundan haberdar olmuyor ve hatta yapılandan çok ciddi endişeler duyuluyor. Fakat bu seferlik korkmasak da olacak gibi. Ya en azından asfalt ve betondan sonra gerçekten bir taşa kavuşacağız. Fakat büyük bir kesimin beklediği ağaçların geri gelmesi yani muhtemelen hiçbir zaman olmayacak. Ya bence olmasa da olur bir durum. En azından şu an. Fakat İstiklal Caddesi'nin ve çevresinin niteliksiz durumu devam edecek. Sadece arayüzünde bir değişim olacak. Bu tabi hala bizi üzüyor. Fakat buna kente yaklaşım, AKP'nin kente yaklaşımını inceleyebileceğimiz, daha doğrusu hadi hükümet diyeyim, kente yaklaşımını, turizmi algısını inceleyebileceğimiz bir gelecek bölümde tartışmaya bırakayım. Şimdilik ilk programı yarım saatle tutmak bence gayet yeterli. Bir mesai ertesinde, zaten gece yarımda, yarın pazar olmasına rağmen, işe gidecek olmama rağmen artık bu programı daha fazla ertelemeyeyim düşüncesiyle podcast'imi yaptım. İlerleyen bölümlerde kendim vakit bulabilirsem başka insanları da kandırıp çift kişilik programlara, diyaloglara başlayacağım. Bunda sizin de desteğiniz, yorumunuz önemli. Umarım beğenirsiniz. Diğer mimarlarla da paylaşırsınız. Hepinize mesaisiz ya da mesai olduğumda da ücretini, karşılığını alabildiğiniz günler diliyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Mimarların dikkatine, arkeolog makinesi ayağınıza geldi. E5, TEM, metro, metrobüs kenarına, deniz kenarına proje yapılır. 5 dakikada çizilir, hemen teslim edilir.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.